Ayrım 49.
Dışarıda Esther'in uğruna can verdiği mahalleyi kasıp kavuran alevler geceyi kızartıyor, karanlığa kıvılcım kümeleri saçıyordu. Karanlıkta uzanıp yatan Yeşuv Cohen, çocukken sık sık okuduğu kutsal kitabın bir ayetini hatırlıyordu. Önce hafiften sonra gitgide sesini yükselterek yattığı sedyeden bas ve derinden gelen sesi, olanca gücüyle ortalığı çınlatana dek bu ayeti okumaya koyuldu. Karanlıkta yatan çevresindeki öteki yaralılar ona katıldılar. Yüksek kubbelerin altında az sonra bir gurur şarkısı, bir meydan okuma yükseldi. Yahuda kan ve alev içinde yok olacak. Kan ve alevden doğacak yine. 43. Kudüs'ten merhaba ve iyi geceler. Kudüs'ün 5 kilometre ötesinde bir tepede bir teğmen önüne açtığı 1/25.000 ölçekli haritayı dikkatle inceliyordu. Arap Lejyonu'nun 1. Topçu Alayı'ndan 24 yaşındaki teğmen Emil Jumean, hedeflerinin her birine şifreli bir ad vermişti. Notre Dame de France, bir zamanlar burayı ellerinde tutan İskoçyalıların en sevdikleri içkin anısına viski oluyordu. Yahudi ajansı Çiçek, Haganah üstüne dönüştürülen Şineller yetimhanesi Elmas, genç Arap subayı şimdi Kudüs'ün yeni şehri için en yakın tehlike sayılacak güce komuta ediyordu. 12 tane 88'lik topa. Eskişehir'i ele geçirince Abdullah Tel, Bedevilerinin şehrin Yahudi kesimine saldıracaklarını ummuştu. Ama Notre Dame duvarları önündeki başarısızlığından ders alan Glab, bu teklifi kesinlikle reddetmişti. Abdullah Tel de üzüntü içinde elde etmek istediği kararı zorla aldırmak amacıyla topçu arkadaşlarına başvurmuştu. Şehrin devamlı dövülmesi diye düşünüyordu, sonunda Yahudi mahallesindeki yaşayanlara hayatı zindan edecek ve halkı teslim olmaya zorlayacak. Teğmen Jumean toplarını 3 stratejik tepeye yerleştirmişti. Ayrıca Şeyh Cerrah mahallesinin damlarından birinde, Nebi Samuel Camii'nin minaresinde ve Zeytinlik Dağı'ndaki evlerden birinde 3 gözlem subayı atışları herhangi bir hedefe yöneltmek üzere hazır bekliyorlardı. Glab'ın sağladığı sınırlı imkanlarla bile top başına günde 10 mermi, fazladan da gizlice elde edilen biraz cephane, Teğmen Jumean şehrin Yahudi kesimini gerçek bir cehenneme dönüştürebilirdi. Bu tehlikeye karşın Yahudilerin bir savunması yoktu. Arap topları Yahudilerin karşı saldırıya geçip susturamayacakları kadar uzun menzilliydi. Sonunda 1920 yılından kalma bir İngiliz yönetmeliği, tarihin bir cilvesi, şehri tümüyle yıkılmaktan koruyacaktı. Kudüs'ün geleneksel havasını korumak için bu yönetmelik mimarları gözle görülebilir koca koca taşlardan bina yapmaya zorluyordu. Ama karşılığında şehir halkının hayatını korumayı amaçlayan bir yönetmelik yoktu. Her geçen gün Arap mermileri damların üzerinden gürleyerek geçerken kurbanların listesi de uzadıkça uzuyordu. Savaş sonunda Kudüs nüfuslarla orantılı bir karşılaştırma yapılırsa, Nazi bombardımanının en korkunç anlarında Londra halkının verdiği kayıplardan 5 kat fazlasını verecekti. Bu dehşet verici saldırıya karşı Haganah'ın cevabı çok gülünç olabilirdi ancak. Gibat Shaul mahallesindeki terk edilmiş bir birahanede Elias Shoh Schwarzer adlı Yahudi önceki kışın bir gecesi Menorah kulübünün 2 eski topunu elde edip Davidka'ya çeviren kişi, aceleyle el bombaları, mayınlar ve Kudüslü Yahudi askerlerin büyük ölçüde ihtiyacını duydukları mermiler için acele patlayıcı yapıyordu. Elinde gerçek bir hazine vardı. Potasyum klorattan elde edilmiş böcek öldürücü bir ilaç stoku. Epey karışık kimyevi işlemler sonucu, Şedde adlı küçük bir Fransız şehrinde yapıldığı için oranın adını alan güçlü patlayıcı, Şedit'e benzer bir şey yapmayı başarabiliyordu. Dipnot: 1949'da Fransa'ya yaptığı bir yolculuk sırasında, Shoh Schwarzer Kudüs Savaşı'nda ürettiği bir maddenin örneğini de yanında Şedde'ye götürdü. Fransız mühendisler çok şaşırmışlardı. Madde kendilerinin ürettiklerinden çok daha saftı. Çalışmaları öyle bir saygıyla çevriliydi ki bir sabah laboratuvarına dalan haham oradaki bütün Davidka mermilerini öpmüş ve kutsamıştı. Mermilerin değeri çok büyük olduğundan David Chaltiel bunları pintice biriktiriyordu. Kişisel onayı olmadan kimsenin bir tek havan ya da Davidka mermisi atmaya hakkı yoktu. Birliklerden biri topçu desteğini istediğinde morallerini ayakta tutmak için yakınlarına bir Arap mermisi düşmesini bile beklediği ve buna sahip çıktığı oluyordu. Ama bütün bu tedbirlere rağmen stoklar tehlikeli noktaya gelmişti. Tüfeklere gereken cephane yönünden de durum daha iyi sayılmazdı. Genelkurmay'ın özel izni dışında ağır ya da hafif makineli tüfekle devamlı ateş etmek kesinlikle yasaktı. Notre Dame de France'ın savunucuları 100 metreyi geçen uzaklıktaki hiçbir hedefe ateş edemezlerdi. Bir gece Notre Dame'daki tüfeklerin her birinde ancak 5-6 mermi kaldı. Bu acıklı durumu düşmana belli etmemek için verilen talimat gereğince silah ya da cephane ile ilgili her türlü telefon ya da radyo görüşmesi kesinlikle yasaklanmıştı. Uçakla gelen ender cephane sandıkları hemen bir ordunat sorumlusu tarafından teslim alınıyordu. Bu adam Yaffe adlı ve Yemen asıllı büyük bir peynir fabrikatörüydü. Adam ancak kendisini ve Kudüs komutanlığını bildiği gizli yerlere cephaneyi dağıtıyordu. Yemenlilerin dağıttığı bu bir avuç tüfek mermisi ve birkaç top mermisine Yahudiler hurda demir tayını adını takmışlardı. Dov Joseph yiyecek yönünden nedenle hasis davranıyorsa Yemenli de cephane yönünden aynı şeyi yapıyordu. Ancak en son anda dağıtılacak olan stok da Yahudi ajansının bir mahzeninde gizliydi. 29 Mayıs gecesi eski mahallenin teslim oluşunun ertesi günü Isaac Levy bu ağanın birkaç saat erken gelmesini kıl payı atlattıklarını keşfetti. O sabah şehri koruyan birliklerin elinde topu topu 8 avan mermisiyle tüfek başına 40 kurşun kalmıştı. Ama açlık ve susuzluk her türlü öteki düşünceleri bastırıyordu. İngiliz askerleri hareket ettikleri gün Kudüs'ü şifreli Morina adına verirken hala Dov Joseph'in depolarında bulunan bir maddeyi istemeyerek selamlamışlardı. Kötü kokulu eski bir kurutulmuş balık stoku sayesinde halk tümüyle açlıktan ölmüyordu ama pek çok asker gıdasızlıktan düşüp kalıyordu. Bir sosis parçası ya da bir ekmek kabuğu uğruna dövüşenler vardı. Boş mideli savunmacıları harekete geçirmek için şaltiyel bir ilan yapmak zorunda kalmıştı. Askerler diyordu bu ilanda, Kudüs'teki ihtiyarlar, kadınlar ve çocukların sizler kadar aç olduklarını hatırlayın. Kudüs halkı hayatta kalabilmek için hayal gücünün bütün kaynaklarını seferber etmişti. Kuraklık son Hubeyza demetlerini de yaktığında Kudüs kadınları bahçelerinde biten asma yapraklarını topladılar. Bu yapraklar kaynatıldığında belli belirsiz bir ıspanak tadı veriyordu. Birkaç damla zeytinyağında ezilen hamursuz ekmek kırıntıları başlıca yiyeceği meydana getiriyordu. Alaylı bir dille maymun yağı diye adlandırılan bu hamur başka bir ekmeğin üzerine sürülüyordu. Ruth Erlich adlı hemşire penceresinin pervazında turp yetiştirdi. Elindeki son su damlalarının çeşitli işlerde kullanılması sona erdiğinde bununla turplarını suluyordu. Kudüs'ün önde gelen kadınlarından Bayan David Rivlin içinde yapılan yüzlerce litre çayın tadından birazını geçirebileceği umuduyla konuklarına semaverinde kaynattığı sıcak suyu sunuyordu. Kısa sürede bu yoksunlukların sonuçları tehlikeli bir hal aldı. Gıdasız kalan çocuklar her türlü hastalık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şimdiden yaralılarla dolup taşan hastaneler hasta çocukların bakımını karşılayamazdı. Dov Joseph en kısa zamanda paraşütle bol bol yiyecek atılması için Ben Gurion'a yalvardı. Havacılık uzmanlarıyla görüşen Ben Gurion, haftada 3 ton yiyecek atılabilmesi için imkansızı gerçekleştirmeyi bile deneyeceklerini ona bildirdi. Bu rakam Dov Joseph'i yerinden sıçrattı. İnsanların yaşayabilmesi için bir haftalık askeri yiyecek 140 ton un, 3 ton yumurta tozu, 10 ton süt tozu, 10 ton kurutulmuş balık ve 10 ton peyniri buluyor diye telgraf çekti Ben Gurion'a. Sizin atacağınız 3 ton hiçbir şeyi çözümleyemeyecek. Bu büyük miktarları yollayacak olanağı bulunmayan Ben Gurion halka ancak bir avuntu mesajı yolladı. Cesaret diyordu mesajında, yakında ordu başkentimizi kurtaracak ve özgürlüğüne kavuşturacak. Genel yoksunluk her kesime etkiliyordu. Yakıt yokluğundan kamyonlar yığılan ve leş gibi kokan çöpleri taşıyamaz olmuştu. Yaralı akımı hastanelerdeki durumu her geçen gün biraz daha kötüleştiriyordu. Antibiyotik ve mikroptan arıtıcı araçların eksikliği yüzünden kangren büyük zarar vermeye başladı. Açlığın sebep olduğu baş dönmesiyle devamlı boğuşan Profesör Edward Joseph ve ekibi günde ortalama 21 ameliyat yapıyordu. 24 saat aralıksız çalıştıkları da oluyordu. Sigara tümüyle ortadan kalkmıştı. Büyük bir tiryaki olan David Şaltiyel'in bile sigarası kalmamıştı. Bir gece yardımcısı Yeşur'un Şif sokakta ezilmiş 3 izmarit buldu. Hemen koşarak bunları komutanına götürdü. Koca adamlar hemen iki okullu gibi bu bulunmaz nimetin tadını çıkarmaya koyuldular. Şehrin ortaya koyduğu karanlık görüntüye rağmen yine de normal bir hayatın bazı belirtileri kalmıştı geriye. Bunların en önemlisi de uydurma bir radyo istasyonu olan Kol Yerushalayim, yani Kudüs'ün sesiydi. Radyoda çalışanlar için en sevilenler de orkestrasının 30 üyesiydi. Verdikleri konserlerin radyolarda izlenebilmesini sağlayacak elektrik akımı bulunmadığından her salı sokakta Arap bombardımanına meydan okuyacak kadar yürekli olanların önünde çalıyorlardı. Bombardıman çok şiddetlendiğinde de müzisyenler derme çatma stüdyolarına sığınıyor, orada kılları kıpırdamadan çalmaya devam ediyorlardı. Yine de her akşam İbranice, Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak verilen haberleri halkın dinleyebilmesi için birkaç dakika süreyle elektrik veriliyordu. Haberleri hazırlayanlar bir zamanlar Kudüslü gece kuşlarının devam ettiği ve kıtlık yüzünden kapanan Rehaviye kahvesine yerleşmişlerdi. Kudüs'ün sesinde çalışan gazeteciler patlayan mermilerle saklambaç oynayarak devamlı savaş alanı, kahve ve mikrofonları arasında mekik dokuyorlardı. Fransızca haberleri ateşli bir kalem ve sesle hem yazan hem de okuyan Robert Pirau adlı ünlü bir arkeologtu. Bu haberler Kudüs halkına devamlı dayanabilecekleri inancını aşılıyordu. Pek çokları bombaların altında ve karanlık bir mahzende rahatlatıcı sözler söyleyen spikerin sesini bekledikleri geceleri asla unutamayacaklardı. Kudüs'ten merhaba ve iyi geceler. Savaşın dertleri aynı sıkıntıları çekmese bile Arap halkın da gözünün yaşına bakmıyordu. Bitip tükenmeden devam edecek bir trajedinin başlangıcı olan en önemli sorun göçmenler sorunuydu. 14 ve 15 Mayıs günleri Haganah tarafından alınan Yenişehir'deki mahallelerden kaçan aşağı yukarı 30 bin kişi Eskişehir'e yığılmış ya da Şeyh Cerrah'a yerleşmişti. Bu akın sonucu öyle bir yığılma olmuştu ki o günlerde Yahudi topçusunun çektiği cephane sıkıntısı büyük bir kıyımı önlemişti ancak. Bu iç içe geçmiş evlerde sağlık şartları da acınacak haldeydi. Yığınla sinek ve fare sürüsü çöp ve pislik dolu sokaklarda cirit atıyordu. Avusturya misafirhanesine yerleşen derme çatma hastane her şeyden yoksundu. Mezarlıklar Haganah'ın ateşi altındaydı. Ölüleri bahçelere ya da arka avlulara gömmek gerekiyordu. İrlandalı bir Fransisken papazı olan Peder Eugen Hoad, Arapların safında çarpışmak için İngiliz ordusuna kaçan iki yurttaşın ölüsünü Getsemani bahçesinde yakmak zorunda kaldı. Belediyenin elektrik santrali Yahudilerin eline geçtiğinden Eskişehir neredeyse mutlak bir karanlık yaşıyordu. Su sıkıntısı da baş gösterdi. Yahudi halkını susuzluktan kırmak için müftünün sabotajcıları tarafından uçurulan borulardan bir bölümü şehrin Arap kesimini de besliyordu. Ama şehrin 14 kilometre ötesindeki eski Ayn Fara kaynağı yeniden açılabildi de Eskişehir'in muslukları akmaya başladı. Mısır ordusuna Tel Aviv'e kadar yapacağı gezinti için gerekli yol haritalarını sağlayan George Deep başka bir iş daha başardı. Beyrut'un en büyük bakkalının depolarından kamyonlarla 10 bin ton yiyecek getirtti. Böylece Arap halk açlık tehlikesini uzaklaştırmış oluyordu. Deep daha da iyisini becerdi. Bütün bu yiyeceklerin satışına %10 vergi koydu. Elde edilen paralar belediyenin kesesine aktarılarak Antoine Safiye'nin kaybettiği çek yüzünden boşalıveren kasaları doldurmayı başardı. Ürdün Başbakanı Tevfik Ebu Hüda ani bir hareketle masasındaki kağıdı alıp Gılap Paşa'ya uzattı. Bu Amman'a yeni ulaşan İngiliz Milli Savunma Bakanlığı'nın bir mesajıydı. İngiliz hükümeti deniyordu mesajda, Filistin'e devam eden çarpışmalar sırasında İngiliz uydukla birinin tutsak edilmesi halinde güç durumda kalacağını bildirir. Dolayısıyla Arap lejyonu saflarında görev alan bütün İngiliz subaylarının savaş alanından geriye çağrılması gereklidir. Müttefik denen bu İngiltere gibi mi olur diye sordu Ebu Hida tiksintiyle. Bu emir gerçek bir diplomatik bombaydı. İngiltere'nin tutumunda 180 derecelik bir dönüş demekti. Haftalar boyu Araplara yeşil ışık yaktıktan sonra birden yollarını kesiveriyorduk diyecekti. Daha sonra İngiltere'nin Amman'daki büyükelçi Sir Alec Kirkbright acı. Londra bir anda Arap lejyonunu olağanüstü bir güç yapan subaylardan Glove'ı yoksun bırakıyordu. İngiliz general için Ürdün Başbakanı ile yaptığı bu kısa görüşme hayatının en zor ve en küçültücü anlarından biri olarak kalacaktı. İngiltere'nin kararı aslında Washington'ın Orta Doğu konusundaki çizgisine gelmek demekti. Birleşik Amerika buraya varmak için işi savaş yaralarını sarmasında vazgeçilmez olan hayati yardımdan yoksun bırakmakla İngiltere'yi tehdit edecek kadar ileri götürmüştü. Tevfik Ebu Hüda'nın John Glove'a yazdığı kağıt parçası Londra'nın o gün Amman'a yolladığı tek mesajla değildi. Birkaç saat sonra daha da önemli bir haber geliyordu. İngiltere Orta Doğu'ya gönderilen bütün silahlara ambargo koyuyordu. Arap lejyonuna yapılan İngiliz yardımı bile diyordu Dışişleri Bakanlığı, Ürdün, Birleşmiş Milletler'e meydan okursa azaltılabilirdi. John Glove için bu kararlar tam anlamıyla felaket demekti. Aynı akşam bu tutum değişikliğinin doğrudan etkilediği subaylarından birini Albay Hugh Brackenderne çağırdı. Hemen Londra'ya gidip mutlak bir ambargo uygulamaması için Savunma Bakanlığı'nı ikna etmekle görevlendirdi onu. Ayrıca geri çağrılan subayların yerlerine yenilerini almak üzere bir askerlik bürosu da açacaktı. Filistin'de Abdullah tarafından yönetilen ve çıkarı İngiltere ile bağlarını sürdürmek olan, yaşayabilecek bir Arap devletinin temellerini atmak istiyorsak dedi, bu bozgunda hala kaybedilmemiş ne varsa onu kurtarmaya çalışmalıyız. Subayların cephesinden yoksun bırakılırsa diye düşünüyordu, Arap lejyonuna iki yoldan birini seçmek kalıyor. Bir askeri yenilgiye koşmak ya da savunma görevini üstlendiği toprakları kaderine terk etmek. 36 saat sonra Albay Blacken'den Londra'da 6. Upper Fillmore Gardens adresinde Arap Lejyon'da subay olmak için bir askerlik şubesi açıyordu. Kapıdan içeri giren ilk aday kıpkırmızı yüzlü, leş gibi kokan nefesiyle müthiş bir akşamdan kalmalığın bütün izlerini taşıyordu. Ama yüzbaşı Geoffrey Lockett'ın taşıdığı nişanların ağırlığı herhangi bir adamın kamburunu çıkaracak ölçüdeydi. 3 saat sonra bir uçak Glad Paşa'nın ilk yeni subayını Amman'a götürüyordu. Müttefikinin ihaneti Abdullah'ın ülkesindeki İngiliz uyruklulara karşı kralların en kibarı gibi davranmasını engellemiyordu. Londra'nın Arap Lejyonu'nda görevli subaylarını geri çektiği gün kral kendi hizmetinde yaralanan iki İngiliz'i ziyaret etmeyi de ödev bildi. Binbaşı John Buchanan'ın elini sıktıktan sonra kollarına koca bir çiçek demeti bıraktı. 44. Biz Kızıldeniz'i geçmedik mi? Şloma Şamir'in 7. Tugay karargahını yerleştirdiği Hul'da kibutsunun çocuk bakım evine dalan kabak kafalı ve yanık yüzlü adam İsrailli değildi. West Point'in eski öğrencisi Normandiya çıkarması ve Avrupa savaşlarında bulunmuş, bir sürü Amerikan ve İngiliz nişanına sahip Amerikan Yahudisi Albay David Marcus, Pentagon'daki görevini bırakıp bir başka orduda çarpışmak üzere gelmişti. Hulda'ya gelişi David Ben-Gurion'un en gizli girişimlerinden birinin ürünüydü. Yeni savaş yalnız çağdaş silahlar gerektirmiyordu, strateji yönünden faydalı olacak adamlar da istiyordu. Bunu göz önüne alarak Birleşik Amerika'daki ajanlarını bir yüksek Haganah Genelkurmayı kurmasını sağlayacak askeri şefler toplamakla görevlendirmişti. Eisenhower'ın eski kurmay başkanı General Walter Bedell Smith, hizmetlerini yeni devletin emrine vermeyi kabul edenler arasındaydı. Ama Birleşik Amerika Savunma Bakanlığı'nın kesin bir vetosu bu isteği sonuçsuz bırakmıştı. Ben Gurion'un tasarısını boşa çıkaran bu yasağı tek aldırmayan Albay Marcus'tu. Hep Kudüs'ün durumunu düşünen yaşlı lider daha önce Yadin'e verdiği görevi Marcus'a vermişti. Latrun'u alıp Kudüs yolunu açmak. Amerikalı albay ceketinin cebinde 28 Mayıs günü kendisini Latrun'dan şehire kadar uzanan cephenin komutanlığını atayan emri taşıyordu. Ben Gurion bu kuvvetlerin komutanına yeni bir rütbe, aluf vermiş ve David Marcus'u böylece Judas Makkabe'den bu yana Yahudi ordusunun ilk generali yapmıştı. David Marcus, Shlomo Shamir'le birlikte yeni bir saldırı hazırlamak üzere Hulda'ya geliyordu. İki adam kabaca eski taktiği uygulama kararını verdiler. Düşman kuvvetlerini iki kanadı arasında cepheden saldırıya geçmek. Ama önceki başarısızlığın nedenlerini hesaba katmaları da gerekiyordu. Bu kez saldırılarını bir saat dakikliğiyle yürütmeye karar verdiler. İki Arap köyü Beyt ve Jiz ve Beyt Susin'i ele geçirecek kuvvetlerini saldırıya geçeceği kesimi temizlemekle işe başladılar. Sonra subaylarını araziyi dikkatle incelemek ve daha önce büyük ölçüde eksikliğini duydukları şeyi, Arap savunma hatları konusunda bilgi edinme sağlamak için bir sürü devriye çıkarmakla zorunlu tuttular. Aleksandroni Tugay tarafından kendilerine takviye verilen tabur kalıntılarını Givati Tugay'ın bir taburuyla değiştirdiler. Palmaç'ın kıdemlilerinden Jakob Brulov komutasındaki bu birliğe saldırının en önemli bölümü düştü, Babel Uet tepelerini ele geçirmek. Deir Eyüp, Yalu ve Beyt Nuba Arap köylerini almak, oradan da Latrun üzerine çullanıp Arap lejyonu mevzilerine çevirmek. Marcus ve Shamir Latrun tepelerine İsrail ordusunun ilk zırhlı saldırısını yönelttiler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Libya çöllerinde kapışan zırhlı ordulara oranla Ziel Federman'ın yılbaşı günü Anvers'ten satın aldığı 13 zırhlı araç ve yerel atölyelerde yapılan 22 savaş arabası gülünç kalıyordu. Ama Beresina kıyılarında Napolyon ordularının kalıntılarını toplayan Yahudi için bu İsrail'in gururuydu. Haim Laskov 3 gün süren büyük çabalarla uyumlu bir harekat sonucu bütün Arap güçlerini karşılarına alacak ve Prulov'a direnmeye rastlamadan düşmanı çevirmeye sağlayacak 3 saldırı birliği kurmuştu. Soldaki birliğin Latrun köyünü ele geçirmesi bekleniyordu. Sağdaki de Ramallah, Tel Aviv ve Kudüs yollarının kavşağını. Merkezdeki en güçlü birliğe en zor iş düşüyordu. Düşmanın başlıca mevzilerini eski İngiliz polis karakoluna almak. Bu son hedefe ulaşmak öyle güç görünüyordu ki Laskov bir sahneye koyucu titizliğiyle harekatın provasını yapmıştı. Kibbutz yakınındaki bir tarlada sandıklar kum ve taşlarla tepeleri, Haçlı şatosunun yıkıntısını, ağaç kümesinin ortasındaki Trappist manastırını, daracık Ramallah yolunu ve tam karşısında polis karakolunun mazgallarla delinen geniş dörtgenini canlandırmıştı. Büyük bir rastlantı Laskov'un binanın içini de bilmesini sağlıyordu. Bir yıl önce Palestine Electric Company'de çalışırken bu kesime yüksek gerilimli bir hat çekmiş ve kendisini tesislerini gezmeye davet eden İngiliz işgalcilerle karşılaşmıştı. Karakolun girişi kocaman bir çelik kapıyla korunuyordu. Tahkim edilmiş bir kule de binanın kanatlarını savunmaktaydı. Laskov 250 kilo TNT ile bu kapıyı uçurmayı öngörmüştü. Kuleye gelince bunu da çok daha dehşet verici silahlarla susturmayı hesaplıyordu. Roma yakınlarında bir zamanlar Alman askerlerine karşı kullandığı alev makineleriyle. Onun talimatına uygun olarak Hagana atölyelerinde yapılan alev makineleri zırhlı araçların üzerine takılacaktı. Bir tabanca mermisinin tam aracın önünde ateşlediği napalm alev makineleriyle 25 metre öteye fışkırtılabiliyordu. Laskov kuledeki lejyon askerlerinin meşale gibi alev alevi yanmaktan korkarak kendileri yaklaşır yaklaşmaz kaçacaklarından emindi. Yine de kullanacakları bir takım sakıncaları bulunan nazik bir silahtı. Önceden düşünülmediği için de İsrail zırhlı birliklerinin üzerine bir felaket çökecekti. İlk saldırının tersine Ben Nun 2 harekatı tespit edilen saatte başladı. 30 Mayıs pazar günü gecenin 10'unda Shlomo Shamir'in Napolyon X'leri Latrun'daki Arap mevzilerini dövmeye başladı. Prulov da Babel Ue'de doğru atılıyordu. Manastırı sarsan ilk patlamalarla yatağından yere düşen Peder Martin Goddard cübbesiyle sandallarını giyip hücresinden dışarı fırladı. Ünlü tanrı bilim uzmanı tabanları yağlamış koşuyorsa ölmekten korktuğu ya da kilisedeki kutsal eşyaları kurtarmak istediği için değildi bu telaşı. Yerleri hemen kırık camlarla kaplanan koridorlardan bir melek gibi uçarcasına geçip manastırın en değerli hazinesinin bulunduğu yere doğru gidiyordu. Manastırın ününü Orta Doğu'nun en iyi sofralarına yaymayı sağlayan araçların durduğu yere. Trappist papazı kaybolan bir uygarlığın kalıntılarını düzenleyen müze müdürünün dikkatli hareketleriyle imbiklerini ve cam balonlarını manastırın en derin mahzenine sakladı.